أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين Abiler, önceki dersimizde İslam dairesine, tevhid dairesine girmemiz için Allah tarafından şart koşulan tağutu reddetme şartının nasıl gerçekleştiğini anlatmıştık. Tağut nasıl reddedilir? Allah bize diyor ki tağutu reddet ki İslam dairesine, tevhid dairesine girebilesin. Tamam, bunu biz öğrendik. Peki tağut nasıl reddedilir? Nasıl reddedilir demiştik? İbadet çeşitlerinden, yalnızca Allah'a sarf edilmesi gereken ibadet çeşitlerinden hiçbir tanesini Allah'tan gayrısına sarf etmemek suretiyle tağut reddedilmiş olur. Eğer ki bir kimse ibadet çeşitlerinden bir tanesini bile Allah'tan gayrısına sarf ederse bu kimse tağutu reddetmiş olmaz demiştik. Ama bir kimse ibadet çeşitlerinden hiçbir tanesini eğer Allah'tan gayrısına sarf etmezse ve bunu da işte Allah benden bunu böyle istiyor. Eğer ben bunun aksini yaparsam Allah'ı kızdıracak, Allah'a razı etmeyecek bir iş yapmış olurum güdüsüyle, gayesiyle eğer ki bir kimse Allah'a razı etmek amacıyla, Allah istiyor amacıyla ibadet çeşitlerinden hiçbir tanesini Allah'tan gayrısına sarf etmezse bu kimse tağutu reddetmiştir. Bitti. Bu kimse şirkten sakınmış demektir. Bunu söyledikten sonra abiler ikinci şart olarak dil ile söylemek şartını söylemiştik. Bir kimse dedik la ilahe illallah ve onun içerdiği Muhammedur Resulullah'ı kabul etmeyen bir gayrimüslim, kendisini tevhide nispet etmeyen bir kimsenin İslam'a girebilmesi için la ilahe illallah muhakkak telaffuz etmesi gerekir demiştik. Sadece la ilahe illallah'ın içeriğini kalbiyle kabul etmesi, kalbiyle onu tasdik etmesi yeterli olmayıp bir de bu kalbindekini dile dökmesi gerekir. Eğer dilsiz değilse, eğer ki ikrar altında değilse muhakkak bunu dile dökmesi gerektiğini söylemiştik ve bunu da delillendirmiştik. İnşallah abiler şimdi kaldığımız yerden devam edelim. O da nedir abiler? La ilahe illallah'ın üçüncü şart olarak sayacağımız şart nedir? İlim şartıdır. Bilmek şartıdır. Yani la ilahe illallah'ın manasını bilmek de abiler la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesidir. La ilahe illallah'ın manası ne demek abiler? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen hiçbir şey yoktur. Hiçbir varlık yoktur. La ilahe illallah manası budur. İşte kişi la ilahe illallah bu söylediğimiz manasını bilerek la ilahe illallah telaffuz etmesi gerekir ki o zaman la ilahe illallah kendisine fayda versin veyahut da başka bir ifadeyle bu şart yerine gelmiş olsun. Yani biraz daha açacak olursak abiler ilim şartından kastettiğimiz nedir? Allah'tan başka hiçbir mabudun olmadığını, onun dışında Allah'ın dışında hiçbir varlığın buna müstahak olmadığını, ibadet edilmeyi hak etmediğini bilerek la ilahe illallah söylemektir. Yani önceki dersimizde dille söylemek şartıyla birlikte mezcelere karıştırarak bu şartı açıklıyorum yani. İşte la ilahe illallah bu manasını bilerek la ilahe illallah kişi söyleyecek ki o zaman kişiye la ilahe illallah şartı işte bu şartı gerçekleşmiş olsun. Şimdi abiler bakın ilim şartı la ilahe illallah manasını bilme şartının bir şart olduğu son derece açıktır yani. Çok açıktır yani. Pek fazla üzerinde durmaya bile gerek yoktur. Neden dolayı abiler? Zira biliyorsunuz la ilahe illallah abiler yani kelime-i tevhid kişinin kendisini söyleyerek Müslüman olduğu bir kelimedir değil mi? Şimdi abiler la ilahe illallah ve onun içerdiği Muhammedun Resulullah'ı kabul etmeyen yani kendisini tevhide nispet etmeyen, İslam'a nispet etmeyen bir kimse abiler bu kelimeyi manasını bilmeden telaffuz etse biz bu kimsenin İslam'a girdiğini söyleyebilir miyiz? Tevhidi kabul ettiğini söyleyebilir miyiz? Hayır, bu kimse bir kere ne dediğini bilmiyor ki. Yani la ilahe illallah diyor da ama ne dediğini bilmiyor. La ilahe illallah'ın içerdiği manayı bilmiyor. Bir kimse manasını bilmeden bir şeyler konuşsa nedir abiler bu kimse? Ne yapmış olur? Yani içi boş konuşmuş olur, doğru mu? Çünkü sen hiç manasını bilmeyen bir şeyler sarf ediyorsun. Senin yapmış olduğun şey içi boş konuşmaktan başka bir şey değildir. O halde abiler gayrimüslim olan birinin kendisini İslam'a nispet etmeyen birinin manasını bilmeden bu kelimeyi söylemesi abiler onu tevhid ehli yapmaz. Onu tevhid ehli yapmaz zira tevhidi bilmeyen kişi dediğimiz gibi tevhid ehli asla ve asla olamaz. Çünkü sen tevhidi bilmiyorsun. Neyi kabul ettin de sen tevhide girdin yani. O zaman abiler eğer ki kelime-i tevhidin manasını bilmeyen kimse tevhid ehli olamayacağına göre o zaman İkinci çık olarak geriye ne kalıyor? Müşrik o zaman bu adam yine. Hala yine şirk üzerine kalmaya devam eden bir kimsedir. Çünkü bir insan ya Müslümandır ya da müşriktir, değil mi? Üçüncü bir seçenek var mı? Üçüncü bir seçenek yok. O zaman eğer ki abiler, tevhidi bilmeyen kişi tevhid ehli olamayacağına göre, o halde bu kimse kaçınılmaz olarak abiler nedir? Şirk ehlidir. Üçüncü bir seçenek yoktur. Bakın abiler, Resulullah aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde buyuruyorlar ki, Müslim'de geçen bir hadiste, kim Allah'tan başka ilah olmadığını, yani kelime-i tevhidin manasını bilerek ölürse cennete girer diyor. O zaman hadisin tam tersini düşün. O zaman demek ki kim ki Allah'tan başka ilah olmadığını bilmeyerek ölürse bu kimse cehenneme girer. Yani hadisin tam tersini düşün. Aynanın tam tersini çevir. O zaman mana ne oluyor? Bu şekilde çıkıyor. Yani bu da işte nedir? Gördüğünüz gibi la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesinin ilim olduğunu gösteren delillerden bir tanesidir. Aynı şekilde abiler, ikinci şartta, yani dil ile söylemek şartında zikrettiğimiz delil de aynı şekilde ilim şartının delili değil midir? Çünkü dil ile söylemenin şart olduğuna delil olarak biz iki tane hadis zikretmiştik. Aleyhissalatü vesselam orada işte İslam'ın ne demek olduğunu bize tarif ediyordu. Ne diyordu mesela? Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmendir diyor. Enteşhede. Şahitlik etmendir diyor. Ben işte insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın ve Resulü olduğuna şahitlik edinceye kadar, namazı kılıp zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Aksi halde onların kanları ve malları bana helaldir. Yani onlar İslam'a girmemişler ama bunu yaparlarsa İslam'a girer. Neyi yaparlarsa? Şahitlik edinceye kadar. Biz ne demiştik abiler? Şahitlik iki şeyle gerçekleşir. Birincisi nedir? Artık şahitlik edeceği şeyi bilecek, o şey hakkında bilgi sahibi olacak. İkincisi nedir abiler? O bildiği şeyi telaffuz edecek. Demiştik ki diliyle söylemek şartında, eğer ki bir kimse içeriğini bilmiş olduğu bir hadiseyi diliyle söylemiyorsa, nasıl ki bu kimseye şahit diyemiyorsak, aynı şekilde abiler bunun tam tersini düşünün. Tam tersini düşünün. Bir kimse hiç hakikatini bilmemiş olduğu bir hadiseyi anlatıyor. Biliyormuş gibi. Sen biz bu kimseye şahit diyebilir miyiz? Diyemezsin. Ne dersin sen bu kimseye? Yalancı şahit dersin, değil mi yani? Biz bunun şahitliğini kabul etmeyiz. Çünkü o adam o hadise hakkında, o olay hakkında bir kere bilgi sahibi değil. Ama bilgi sahibiymiş gibi ne yapıyor? Kabul söylüyor. Bir şeyler telaffuz ediyor. Bu kimsenin şahitliği kabul değildir abiler. Çünkü dediğimiz gibi şahitliğin iki şartı vardır. Bunlardan bir tanesi gittin mi otomatikmen şahitlik söz konusu olmaz. Şimdi abiler bakın, burası çok önemli. Kelime-i tevhidin için biz bu şartından bahsettiğimiz zaman abiler, yani ilim şartından bahsettiğimiz zaman, şu da otomatikman bahis mevzuu oluyor. Şimdi bakın, dikkat ederseniz bir ilim şartını açıklarken kim üzerinden açıkladık? Hem dil ile söylemek şartını da aynı şekilde ve bu şartı da ne üzerinden açıkladık? Dedik ki la ilahe illallah ve la ilahe illallah kelimesinin içerdiği Muhammedur Resulullah'ı kabul etmeyen, kendisini dine nispet etmeyen, hani İslam'a nispet etmeyen bir gayrimüslim İslam'a gireceği zaman şunu şunu gerçekleştirmesi lazım diye. Böyle bir adam hakkında bahsettik, değil mi? Hani adam kendisini tevhide nispet etmiyor. Tevhide nispet etmeyen bir kimsenin dil ile söylemesi lazım ve dil ile söylediği la ilahe illallah manasını bilmesi lazım ki İslam'a girebilsin. Bunu böyle söylemiştik, değil mi? Hani böyle bir adamdan, kendisini tevhide nispet etmeyen bir kimse üzerinden konuştuk. Şimdi abiler bakın, şöyle bir problem de ortaya çıkıyor. Kimi insanlar var ve bu bahsedeceğim mesele de yine aynı şekilde ilim şartına dahil olan ve incelenmesi, bilinmesi gereken bir husus. Ama asıl olarak ilim şartıyla alakalı olan husus nedir? Kendisini tevhide nispet etmeyen kimseyle alakalı. Ama bir de bakın şöyle düşünün. Kimi insanlar var, kendisini tevhide nispet ediyor. Ben Müslümanım diyor, ben muvahhidim diyor. Ben Allah'a ortak koşmuyorum diyor. Tamam, kendisini tevhide nispet ediyor ama tevhidin manasını doğru bilmediği için abiler, yanlış bildiği için bilmeden cehaleten ne yapıyor? Tevhide aykırı işler yapıyor. Büyük şirk diyeceğimiz kelime-i tevhidi bozan işlerde bulunuyor. Şirk işliyor. Şimdi bu kimsenin bu bilmemezliği mazeret midir kendisi için? Yoksa bu kimse hakkında az evvelki dediğimiz şey mi diyeceğiz? O kendisini hiç İslam'a nispet etmeyen kimse hakkında dediğimiz şey mi diyeceğiz? Yani ne demiştik? İlim şartı la ilahe illallah'ın bir şartıysa, bir kimse de la ilahe illallah manasını bilmeden söylüyorsa bu kimse tevhidi kabul etmiş sayılmaz. Bir kimse manasını bilmediği bir şeyi söylese onu kabul etmiş olmaz sayılmaz, yani makbul olan bu, herkes tarafından bilinen bir şey. Dolayısıyla o zaman bu kimse de la ilahe illallah manasını bilmeden şirke düşmüş. Demek ki bu kimse la ilahe illallah manasını bilmiyor. Bu kimse ilim şartını gerçekleştiren bir kimse olmadığı için otomatikmen bu kimse müşriktir. Çünkü ilim şartını gerçekleştirmemiş. Dolayısıyla la ilahe illallah şartı gerçekleşmemiş. Meseleye böyle mi bakacağız? İnşallah konu anlaşıldı. Soru anlaşıldı Allah'ın izniyle. Şimdi bakın abiler, bu meseleyi şöyle başlıklandırabiliriz. O da nedir? Büyük şirkte cehalet mazeret midir? Büyük şirkte cehalet mazeret midir? Bu meseleyi biz bu şekilde de başlıklandırabiliriz. İnşallah abiler biz bu büyük şirkte cehalet meselesini ilerleyen derslerimizde biiznillah geniş bir şekilde açıklayacağız. Eğer Rabbim nasip kısmet ederse. Ancak abiler şimdi yeri gelmiş. O yüzden kısaca sadece hüküm babından şunu söyleyelim. Yani meseleyi böyle çok tafsilatlandırmadan sadece böyle ufkumuzun bu konuda açılabilmesi açısından sadece bakın şunu söyleyebiliriz abiler. İki tür büyük şirk vardır abiler. Bakın çok önemli bir mevzu. Büyük şirkin iki türü vardır bu hususta. Bu büyük şirkte cehaletin mazeret olup olmaması meselesinde büyük şirki iki kısma ayırmamız gerekiyor. İki tür büyük şirk vardır abiler. Birinci tür şirk nedir? Tevhidin mücmelini bozan, tevhidin aslını bozan, tevhidin esasını, tevhidin temelini, tevhidin yüzeysel kısmını bozan büyük şirkler. Bir böyle büyük şirkler var. Bir de abiler tevhidin tafsilatıyla, tevhidin ayrıntılarıyla alakalı olan büyük şirkler var. Şimdi birinci kısım neydi? Tevhidin mücmelini, tevhidin esasını, temelini, yüzeysel olan kısmını yıkan, bozan şirkler. Mesela buna ne örnek verebiliriz abiler? Örneğin mesela puta. İşte güneşe, aya secde etmek. Bunlar mesela tevhidin direkt mücmelini bozan şirkler değil midir? Çünkü herkes biliyor ki puta secde etmek, aya secde etmek, güneşe secde etmek asla Müslüman olan bir kimsenin yapacağı bir şey değildir. Bunu herkes bilir. Sokaktan geçen bir kimseye bile sorsam bilir. Çünkü herkes ne biliyor? İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte kimlere karşı savaştı, kimleri müşrik olarak addetti? Putlara tapan, aya, güneşe falan tapanlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davet etti. Onları müşrik olarak isimlendirdi. Onların kanlarını helal gördü. Onlarla savaştı. Değil mi? Yani puta secde etmek denilince ancak akla kim gelir? Kafir gelir. Bu herkesin bildiği bir şey. O zaman demek ki puta secde etmek, aya secde etmek, güneşe secde etmek vesaire bu nedir abiler? Tevhidin mücmelini, aslını bozan bir şirktir. Tamam. Yine mesela buna başka bir örnek daha verelim. Meselenin daha iyi anlaşılması için mesela. Allah-u Teala'nın çocuğu olduğuna inanmak mesela. Mekkeli müşriklerden bazılarının mesela inancı gibi işte melekler Allah'ın kızlarıdır gibi mesela, değil mi? Allah-u Teala mesela ne yapıyor? Çocuk isnat etmek, evlat isnat etmek mesela. Bu da aynı şekilde tevhidin mücmelini, esasını bozan bir şirktir. Direkt Allah-u Teala'nın zatıyla alakalı olan bir şirk değil midir? Malum. Mesela Mekkeli müşriklerde ve benzerlerinde olduğu gibi mesela Allah'tan başka herhangi bir varlığın ilah olduğuna inanmak mesela. Mekkeli müşrikler, inşallah zaten biz Mekkeli müşrikler hakkında geniş bir şekilde bahsedeceğiz abiler. O ders hakikaten çok önemli bir ders. Çok en önemsediğim derstir yani. Mekkeli müşriklerin Allah inancı nasıldı? Allah'a inanıyorlar mıydı? İnanıyorlardıysa nasıl inanıyorlardı? Onların da böyle ibadetleri, namaz, oruç gibi şeyler var mıydı? Onları müşrik kılan unsur nelerdi? İnşallah bunlardan bahsedeceğiz abiler ilerleyen derslerimizde. Ki çok yakın inşallah bundan bahsedeceğimiz mesele. Ama abiler bakın şu hakikattır ki mesela Mekkeli müşrikler, mesela misal olarak veriyorum, Allah'tan başkalarının da ilah olduğuna inanıyorlardı. Mesela işte Lat'tır, Menat'tır vesaire putlarının ilah olduğuna inanıyorlardı. Mesela şu bizim ilahımız diyorlar bak, ilahımız. Allah'tan başka ilahlar var diyordu. İşte biz falancalara ibadet ediyoruz, falancalara ortak koşuyoruz diyorlardı. Yani şirk koştuklarını biliyorlardı. Resmen şirk koşmakla övünüyorlardı. Tevhidi kabul etmemekle övünüyorlardı. Değil mi? Mesela ne diyorlardı? اَجَعَلَ الْاَلِيهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Bu adam ilahları tek bir ilah mı kıldı? Bu gerçekten garip bir şey. Bak ilahları olduğunu söylüyor. İlahları tek bir ilah mı kıldı? Bak, adam tevhid akidesini bir kere kabul etmiyor Mekkeli müşrik. Doğru mu? Yani tevhid akidesini hiç kabul etmiyor. Tevhide davet ediyorsun, Allah'tan başka bir başka ilah olmadığına, onun bir olduğuna inan deniliyor. Ondan başkasına ibadet edilecek bir varlık yoktur denildi onlara ama onlar ayaklandılar. Biz bunu kabul etmeyiz dediler. Allah-u Teala onlar hakkında işte onlar derler ki diyor مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Biz o putlara, o taptığımız kimselere ancak ve ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyor. Bak ibadet ediyoruz. Hani Allah'tan başkasına ibadet ettiklerini söylüyorlar. Bak ibadet ediyoruz diyor. İşte mesela başka bir ayette Allah-u Teala hatırladığım kadarıyla Maide suresinde olsa gerek. İşte Allah dilemeseydi biz ve babalarımız Allah'a ortak koşmazdık diyor. Bak ortak koşmazdık. Bak Allah'a ortak koştuklarını biliyorlar. Zaten bildikleri için şirk koştuklarını ve şirk dininin yani Allah'a ortak koşmanın daha doğru bir şey olduğuna inandıkları için zaten bu kimseler la ilahe illallah kelime-i tevhidi kabul etmediler. Şimdi bakın böyle bir kimse de böyle bir kimsenin şirkine tevhidi direkt mücmelinden esasından, temelinden yıkan bir şirk değil mi abiler? Değil mi? Mesela bakın bir iki tane daha örnek vereyim. Mesela daha iyi anlaşılması adına. Mesela abiler Allah-u Teala'nın bir kimse açık bir hükmünü biliyor. Bunu bilip de bu hükme mesela buğz eden. Bu hükme gerici diyen, bu hükme çölü kanunu diyen insan. Mesela örnek veriyorum. Allah'ın kesin bir hükmüdür ki, Maide suresinde Rabbimiz söylüyor. Mesela işte el kesmek cezası değil mi? Hırsızın eli kesilir bak. Bu Allah'ın çok net bir hükmü değil mi? Adam bunu biliyor. Allah'ın böyle bir hükmü var. Ama bakın bu hükmü adam ne diyor? Bu hüküm gerici, bu hüküm eskide kaldı. Günümüzde asla uygulanmaya hiç elverişli değildir. Bu hüküm çölü kanunudur, irticadır, gericidir diyen insanlar. Şimdi bakın abiler bu da zaten Allah'a ortak koşmuyor mu böyle bir inanca sahip olan kimse? Kayıtsız şartsız Allah-u Teala'nın egemenlik yetkisinde, hakimiyet yetkisinde Allah'a ortak koşmuyor mu bu kimse? Şimdi bakın bu kimsenin de bu şirki tevhidin mücmelini bozan, esasını bozan bir şirk değil midir? Çünkü abiler aklen de mantıken de mantık olarak da Kur'an, sünnet, icma hepsi delalet ediyor ki kayıtsız şartsız egemen tek kimdir? Tek kanun koyucu Allah'tır. Bunu akıl bile delalet ediyor. Eğer Allah bizi yaratmışsa o zaman yarattığı insanları idare edecek kanunları da koyan olur. Doğru mu? Ve dolayısıyla Allah her şeyi bilen olduğu için, Allah hakim olduğu için, her şeyde bir hikmet gözeten bir varlık olduğu için Allah-u Teala, mahluktan tamamen ayrı bir varlık olduğu için Allah-u Teala, dolayısıyla o insanların hayatlarını düzenleyecek, hayat programlarıyla alakalı en güzel kanunları koyacak ve kıyamete kadar da uygulanmaya elverişli olacak olan kanunları koymaya tek hak sahibi olan Allah'tır. Bu da bir gerçek değil mi? E o zaman bir kimse derse ki işte el kesme cezası çok böyle gerici, çok irticai bir hükümdür, çöl kanunudur, uygulanmaya elverişli derse bu kimse tevhidin aslını yıkan, Allah'ın kayıtsız şartsız hakimiyette bir olması hakikatini temelden yıkan bir şey değil mi? Çünkü böyle bir inanç Allah'a noksanlık atfetmektir. Sen Allah'a noksan atfediyorsun. Diyorsun ki Allah bilmiyor. Yani Allah gelecekte işte insanlara böyle bir hükmün daha iyi olacağını iyi bilememiş demiş oluyorsun otomatikman sen. Çünkü bu hüküm uygulanmaya elverişli değildir diyorsan başkalarının hükmünün daha iyi olduğunu söylüyorsun. Ama sen mahluku Allah'tan daha üstün tutmuş oluyorsun otomatikman. Allah'ın iyi bilemediğini, Allah'ın yani ileriyi iyi göremediğini, dolayısıyla iyi bir kanun koyamadığını söylüyorsun. Bu direkt Allah'ın hakimiyette birlenmesi hakikatini temelden yıkan bir şirk değil midir abiler? Temelden yıkan bir şirktir. Yine aynı şekilde mesela Allah'tan başkasının hükmünü Allah'ın hükmünden mesela daha üstün tutan, kanunen mesela yürürlüğe sokulmaya daha elverişli gören bir kimsenin şirki de aynı şekilde abiler. Yine Allah'a noksanlık atfeden, direkt Allah'ın hakimiyetini temelden yıkan bir şirk olduğu için, çünkü Allah'a noksanlık atfediyorsun, başkasını Allah'tan açıkça daha üstün tutuyorsun, kayıtsız şartsız egemenlik yetkisinde Allah'tan başkasını, o zaman bak bu da aynı şekilde tevhidin mücmelini, esasını yıkan bir şirk değil midir? Bunu bildik değil mi abiler? Tamam. Bir ikinci bakın kısım bir şirk daha vardır ki abiler, işte o da nedir? Tevhidin tafsilatıyla, tevhidin ayrıntılarıyla alakalı olan büyük şirkler abiler. Mesela buna ben bir örnek vereyim. İşte günümüzde demokrasi sisteminin hakim olması neticesinde demokrasinin gölgesinde yaşayan insanlar bu kayıtsız şartsız Allah-u Teala ait olan egemenlik yetkilerini, demokrasinin onlara tanıdığı bu kayıtsız şartsız egemenlik yetkisini, ki bu yetki Allah'ındır, nasıl kullanıyor bugün millet işte? İşte 3-5 senede yapılan seçimlere katılmak suretiyle yapılıyor değil mi? Şimdi bakın kimileri var, ne yapıyorlar? İslami güdülerle değil mi? İslami amaçları güderek ne yapıyor işte? Oy atıyor. İşte bak ben eğer bunu seçmezsem bak başkası gelecek. Böyle İslam'a hizmet noktasında, işte Müslümanların önünün açılması noktasında böyle adımlar atan birisi bari başa gelsin. Yani böyle İslami güdülerle, İslami amaçlarla mesela oy veren kimseler var. Ve bu kimseler de İslam şeriatını benimsiyorlar. Mesela kendisine soruyoruz, diyoruz ki demokrasiyi mi benimsiyorsun, laikliği mi benimsiyorsun yoksa İslam şeriatını mı? Hangisinin hakim olmasını istiyorsun diye sorsam bu insanlara ne derler? İslam şeriatı derler değil mi? Demokrasiyi falan reddettiklerini söylerler yani. Hem böyle ve oy verirken de işte nedir? Bu tür amaçlarla oy veriyorlar. İslami amaçları güderek ve bir takım ellerinde de deliller var. Hocalarına falan filan soruyorlar işte. Hocaları da tabii onlara gidebilirsiniz. Tabii oy kullanmak caizdir, hatta kimleri vaciptir diyerek onları ne yapıyor? Böyle bir şirke yönlendiriyor. Bakın şimdi bu kimselerin şirki abiler neyle alakalı bir şirk? Allah'ın kayıtsız şartsız egemenliğiyle alakalı olan bir şirk. Ama egemenliğini direkt yıkan bir şirk değil. Çünkü bak bu adamlar kayıtsız şartsız egemenlik etkisi Allah'a aittir diye inanıyor mu? İnanıyor değil mi?
İslam şeriatı mı daha üstündür? Allah'ın kanunları mı daha üstündür? Yoksa başkalarının kanunu mu daha üstündür? Buna inanıyor mu? İnanıyor ama adam bazı ayetleri anlayamadığı için işte bazı hadislerden yola çıkarak işte şüphe olarak böyle kafasını karıştıran bir takım hadisler nedeniyle ve işte onun bunun işte söylemesine kanarak ne yapıyor? Yaptığı işin İslam açıdan bir beisi olmadığını düşünüyor adam. Yine hakimiyetle alakalı bir şirk ama bu hakimiyet tevhidinin ayrıntısıyla, tafsilatıyla alakalı olan bir şirk. Doğru mu? O zaman abiler, dolayısıyla biz diyoruz ki bakın, birinci tevhidin mücmelini bozan, ikincisi tevhidin ayrıntılarıyla alakalı olan büyük şirk. O zaman biz diyoruz ki bakın, ilk söylediğimiz şıkka dahil olan şirklerde cehalet mazeret midir? Değildir. Çünkü bu adam tevhidin mücmelini yıkıyor. Yani bu adamın işte şirk işlemiş, bu adama şimdi biz kafir diyebilmemiz için ilk başta bir oturalım, bir konuşalım, anlatalım mevzuyu, kafasındaki şüphelere gidelim, böyle bir saçmalık olur mu? Adam çünkü tevhidin mücmelini yıkmış. E şimdi tevhid yoksa, yani tevhid temelden yıkılmışsa, tevhidin yerini dolduracak ikinci olan şey nedir? Şirktir. Başka bir şey var mı artık? Çünkü dedik ya, ya tevhid ya da şirk. E tevhidin adam eğer esasını bozuyorsa, temelini yıkıyorsa adam, o zaman tabii ki bu kimsenin artık cehaleti mazeret değildir, müşrikliği isimlendirilmesi noktasında. Biz bu adama tabii ki müşrik deriz. Ama abiler, eğer ki adam mesela tevhidin mücmelini bilerek, bak tevhidin mücmelini bilerek şirkten mücmel anlamda beri oluyor ama bunun dışında kalan, tevhidin mücmelinin dışında kalan şirk çeşitlerinden birini işliyor bu kimse. Bak bu kimsenin büyük şirk işlediği de cehaleti belli bir yere kadar mazerettir. Adamın kafasındaki şüpheler giderilir. Hala da ısrar ediyorsa hakkı gördükten sonra, o zaman adama müşrik dersin. Ama işte bakın az evvel mesela verdiğimiz o örneğinde, İslami amaçlarla o örneğinde bu insanların işlediği şirk tevhidin tafsilatıyla alakalı olan şirkler olduğu için bu insanların aslen tevhidi var mı? Hani hakimiyette Allah asıl olarak, temel olarak birliyorlar mı? O zaman temel var bak. Hani şirk işleselerdi o temel yıkılıyor mu? Yıkılmıyor. O zaman dolayısıyla işte tevhidin temeli yıkıldı. Dolayısıyla şirk o temeli, o yeri doldurdu diyebiliyor muyuz bu kimseler hakkında? Diyemiyoruz. Çünkü tevhidin aslı burada var yani. Hani mesela bu şekilde kısaca açıklamış olalım dedik. O yüzden bu kimseler hakkında, yani tevhidin tafsilatıyla alakalı olan şirkleri işleyen kimseler hakkında, işte tevhidi bilmeyen kişi tevhid ehli olamayacağına göre o halde işte bu kimse kaçınılmaz olarak şirk ehlidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz bu kimseler hakkında. Mesela inşallah anladık. Bakın abiler, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Daha meseleyi iyi anlayabilmemiz için, böyle kafamızın daha böyle genişliği açısından meseleyi daha iyi değerlendirebilmemiz için mesela bakın bir örnek vereyim, inşallah sonra devam edeyim kaldığım yerden. Tarihte Mutezile diye bir fırka zuhur etmiş. Mutezile. Bu Mutezile'nin çeşitli böyle sapık görüşleri var. Ehl-i Sünnet'e aykırı. Bunların görüşlerinden bir tanesini biliyor musunuz abiler? Bunlar diyorlar ki kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır diyor. Bak. Sen mesela işte yürüyorsun, sen bir şeyi kaldırıyorsun. Mesela bir takım eylemler yapıyorsun. Senin bu eylemlerini yaratan sensin diyor. Biz nasıl inanıyoruz? Ehl-i Sünnet nasıl inanır abiler? Kulun fiillerinin yaratıcısı kimdir? Allah'tır. Allah beni yaratmışsa, her şeyi yaratmışsa aynı zamanda beni yaratan Allah benim yaptığım fiilleri de yaratandır. Ama bak Mutezile ne diyor? Biz sadece Allah yaratır dediğimiz hususta yok. Allah yaratmaz. Kulun kendisi yaratır diyerek Allah'a ne yapıyor? Ortak koşuyor. Neyde ortak koşuyor? Yaratma sıfatında. Yani hakimiyet tevhidinden daha da böyle üst bir mevkide olduğunu söyleyebileceğimiz yaratma sıfatında. Yaratma tevhidinde Allah-u Teala'yı ne yapıyorlar? Allah'tan gayrısını Allah-u Teala'ya ortak koşuyorlar. Ama bak şimdi selefi salihin, bizim kendilerine tabi olmakla emrolunmuş olduğumuz selefimiz ve onlara tabi olan alimlerimiz, ehl-i sünnet alimlerimiz bu mutezileyi bu inancından dolayı kafir demişler mi? Müşrik demişler mi? Dememişlerdir. Niye dememişlerdir? Çünkü bu kimselerin şirki abiler, evet bu kimselerin işlemiş olduğu büyük şirktir ama bu kimselerin şirki tevhidin tafsilatıyla alakalı. Çünkü bakın şirk nerede? Yaratmada. Bu kimse şimdi senin yaratıcı, yani seni yaratanın, kainatı yaratanın, her türlü şeyi yaratanın Allah olduğuna inanıyor mu? Yaratmada Allah bir diyor ama bazı kafasındaki şüphelerden dolayı diyor ki yok diyor, yani eğer ben dersem ki kulun fiillerin yaratıcısı Allah'tır dersem, o zaman kulu bir şeyler yapmaya Allah'ın zorladığını, kulun cüz'i iradesinin kalmadığını söylemem gerekecek diyor adam düşünerek. Diyor ki yok kardeşim ben öyle söyleyemem diyor. Çünkü Allah yaratır dersem o zaman kul yaptığı fiilleri Allah'ın zorlamasıyla sanki yapıyor. E ben böyle söylesem o zaman imtihanın ne manası kaldı diye düşünerek ne yapıyor? Yok diyor, Allah bu noktada insana tamamen çok ciddi büyük bir irade vermiştir. O yüzden insan Nedir? Dem kendisi diler, Allah da dilemez. İnsan kendisi der ve insan kendisi yaratır diyor. Bakın, o zaman yaratma sıfatının temelinde adamın problemi yok. Yaratma sıfatının ayrıntısıyla alakalı bir problem var, doğru mu? Selef bunlara direkt kafir demiş mi? Dememiş. İlk başta bir üç edikamesi yapılır, bir kafasında şüpheler gelir, ondan sonra tekfir edilir demişler. Aynı şekilde işte yaratma sıfatında olduğu gibi hakimiyet sıfatında da Allah'ın, değil mi? Kayıtsız şart egemenlik sıfatında da durum böyledir işte. Meseleyi ayrıntılamamız lazım. Bu kısa bir açıklamaydı tabii ki. İnşallah biz öbür derslerimize, yani cehalet meselesini aldığımız zaman geniş bir şekilde inşallah biiznillah bu meseleyi ele alacağız abiler. Bu da işte kaçıncı şartı la ilahe illallah'ın? Üçüncü şartıydı. Dördüncü şart abiler nedir? Şeksiz şüphesiz bir şekilde yakin üzere bu kelimeyi söylemek. Bu da bu kelimenin şarttır. Yani bu kelimenin manasını bildikten sonra abiler en ufak bir şüphe olmaksızın Allah-u Teala'nın ibadet edilmeyi tek hak eden olduğuna ve onun dışında ibadet edilenlerin batıl olduğuna kesin olarak inanmak. Bu konuda en ufak bir tereddüt yaşamamak. En ufak bir tereddüt giderse iman olmaz. Tevhid olmaz. %100 olacak. Kesin olacak. Ne diyor Allah-u Teala mesela bunun delillerinden bir tanesi Hucurat Suresinin 15. ayetinde. Ne diyor Rabbimiz o ayetinde? Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır diyor. Bakın Allah da ne diyor? Müminler ancak kimlerdir diyor müminler? Tevhid ehli olan kimseler. Ancak Allah'a ve Resulüne iman eden. Ama bak bitirmiyor Allah-u Teala. Yani Allah'a tevhid eden, Allah'a ve Resulüne iman eden demek Allah'a tevhid eden. Ondan sonra asla şüpheye düşmeyen diyor. Demek ki o zaman Allah'a ve Resulüne imanı, yani tevhidin kabul edilebilmesi için ne şart abiler? Şüpheye düşmemek şart. Sonra şüpheye, asla şüpheye düşmeyen diyor. Ayet açıktır. Yine bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde, Müslim'de geçen bir hadiste buyuruyor ki kim ki Allah'tan başka ilah olmadığına kalbi kesin bir şekilde inandığı halde kalbiyle şehadet ederse onu cennetle müjdele. Hadisin şimdi yine tam tersini düşünelim az evvel yaptığınız gibi. O zaman mananı olur kim ki Allah'tan başka ilah olmadığına şüpheli olarak şehadet ederse onu neyle müjdele? Ateşle müjdele o zaman olur. Açık bir şarttır. Diğer şarta geçelim abiler. Beşinci şart nedir? Bu kelimeyi abiler tasdik ederek, doğrulayarak söylemek. Bu kelimeyi tasdik ederek, doğrulayarak da söylemek bu kelimenin şartlarındandır. Bu kelimeyi abiler içeriğini tasdik etmeyerek telaffuz eden bir kimse nedir? Adam bu kelimeyi telaffuz ediyor la ilahe illallah. Ama içeriğini kalbiyle tasdik etmiyor. Doğrulamıyor. Bu kimsenin adı nedir? Münafıktır. Değil mi? İkiyüzlülük yapıyor bu adam yani. Açık. Münafıkların imanı kabul edilmez. İstediği kadar sen dille de yani. Allah senin imanını kabul etmez. Bak Allah ne diyor ayette? Münafıkun suresinin ilk ayetinde Estaizu billah İzâ câekel münafikûne kâlu neşhedü inneke le rasûlullâhi Wallahu ya'lemu inneke le rasûluh Wallahu yeşhedü innel münafikîne le kâzibûn. Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün derler. Allah da bilir ki evet sen elbette onun Resulüsün. Ama Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Bak Allah imanlarını kabul etti mi? Bu dille telaffuzlarını kabul etti mi? Niye? Çünkü kalplerini bir kere doğrulamıyorlar. Yine mesela bir hadis de okuyalım. Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna kalbinden doğrulayarak şehadet eden hiçbir kimse yoktur ki Allah ona cehennemi haram kılmış olmasın. Hadisin tam aksini düşünün yani. Yine bakın başka bir şart da bu kelimeyi ihlas üzere söylemek. Yani hızlı geçiyorum çünkü bu şartlar açık olduğu için gayet. Ne demek abiler bu kelimeyi ihlas üzere söylemek? Ne kastediyoruz biz buradan? Yani dünyevi hiçbir gaye gözetmeksizin, sadece Allah-u Teala'yı amaçlayarak bu kelimeyi söylemek. Sadece. O yüzden abiler dolayısıyla eğer ki bir kimse insanlar övsün diye, bir kimse insanların sevgisini, insanların teveccühünü kazansın diye İslam'a girdiğini izah ederse bu kimsenin İslam'ı da aynı şekilde ne olmaz abiler? Kabul edilmez. Yani çünkü bu adamın la ilahe söylemesi amacı ne? İslam'a girmek değil ki. Amacı ne? İşte insanlar ne yapsın? Övsün. İnsanların teveccühünü kazanalım. İşte insanlar bana oy versinler falan var ya bugün yapıyorlar böyle sahtekarlıklar. O yüzden abiler bunlar nedir işte? Yani bu şarta aykırı olan söylemlerdir. Yine aynı şekilde bakın bu kelimeyi ihlas üzere söylemekten yine kastettiğimiz şudur ki de abiler aynı zamanda bu kelimeyi söylerken kişinin Allah'a ortak koşmaması gerekiyor. Yani hem adam Allah'a ortak koşuyor hem de adam la ilahe illallah söylüyor. Bu kimsenin de aynı şekilde nedir? La ilahe illallah telaffuz etmesi ona fayda vermez. Ama az evvel açıkladım ya tevhidin mücmeliyle alakalı. Onu da tabii bilerek bunu söylüyorum ama yani ihlasın, ihlas üzere söylemek şart mı? Aynı şekilde bu da giriyor. La ilahe illallah şirkten beri olarak söylemek yani. Çünkü ihlas sadece Allah'a has kılıyorsun ibadeti. Allah'tan gayrısı hiç yok. Bakın Allah Teala ne diyor ayette? Beyyine suresinin 5. ayetinde "Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehu'd-dine hunafa." Ne diyor Allah Teala? Halbuki onlar ancak dini yani ibadeti yalnız ona has kılarak yani ihlas üzere hanifler olarak Allah'a tevhid ederek ibadet etmekle emrolunmuşlardı bak. Allah burada ne kaydını getiriyor? Evet Allah'a ibadet etmekle emrolunuz ama ne kaydıyla? İhlas üzere diyor. İbadet sadece Allah'a has kılarak. Allah'tan gayrı hiç kimseyi karıştırmaksın. Hiçbir dünya ve avaç karıştırmayacaksın. Allah'tan gayrısına ibadete sarf etmemiş olacaksın. Bu şekilde işte ibadete Allah'a sarf etmenizi istemiştir diyor Allah-u Teala. Yine bakın bir hadis de okuyayım. Allah Resulü Sellem ne buyuruyor? Kendisiyle Allah'ın rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye Allah muhakkak ki ateşi haram kılmıştır. Bakın kendisiyle Allah'ın rızasını umarak La ilahe illallah diyen. Bakın burada kayıt da açıktır. İhlas şartını içeren bir hadistir. Yine bunun tam tersini de düşünebilirsin. Yani kim ki böyle Allah'tan gayrısının da rızasını, teveccühünü umarak La ilahe illallah derse bu kimseye Allah muhakkak ki cenneti haram kılmış o zaman şeklinde hadisi tam tersini de açıklayabiliriz. Bu hadis abiler Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Son şart abiler, son şart o da nedir? La ilahe illallah kelimesi üzerine ölmek. Bu kelime üzerine ölmek. Rabbim her birimize bunu nasip etsin. Tamam şu anda Allah'a hamdolsun senalar olsun. Tevhid üzere olabiliriz. Şirkten beri olabiliriz. Elhamdülillah ama bu hal üzerine Rabbim ölünceye kadar bizi devam ettirsin. Bu şekilde canımızı alsın. Eğer biz tevhid üzere ölürsek biiznillah cenneti garantileyeceğiz. Tabi amacımız direkt cennete girmek ama eğer cehenneme de girmemiz gerekecek ise ki Rabbim öyle bir şeyden de uzak tutsun. Bizi okullarından eylemesin. Ama er ya da geç muhakkak temizlendikten sonra cennete gireceğiz. Biiznillahü teala. Bakın Allah Teala ne buyuruyor ayette? Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha hakka tuqatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ali İmran suresinin 102. ayetinde ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin diyor. Allah bizden bunu istiyor yani kelime-i tevhidin bize fayda verebilmesi için. Yine bir hadis okuyayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La ilahe illallah deyip sonra da bu kelime üzerine ölen hiçbir kimse yoktur ki cennete girmiş olmasın diyor aleyhissalatü vesselam Müslim'de geçen bir hadiste. La ilahe illallah'ın şartları bu şekildeydi abiler. Allah'a hamdolsun bitirdik la ilahe illallah'ın şartlarını. Şimdi abiler la ilahe illallah'ın şartlarına şu anda tamamen kapatmıyoruz. La ilahe illallah'ın şartlarıyla alakalı bir şeyler söyleyeceğiz. Yani kelime-i tevhidin şartlarına ilişkin bazı hususlara değineceğiz. Bu hususlar gerçekten çok önemli. Hususlar bilinmesi gereken hususlar tamam elhamdülillah biz bildik. La ilahe illallah şartlarının ne demek olduğunu biz bildik ama şimdi abiler yine la ilahe illallah şartlarıyla alakalı bazı hususlara değinmemiz gerekiyor. Ve bu değineceğimiz hususlar da abiler kaç tane olacak inşallah? 4 tane olacak ve inşallah ben bu dersimde bir tanesine değineceğim. Öbür dersimizde de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nedir abiler o değinmek istemiş olduğum birinci mesele şudur. Şimdi abiler bakın gördünüz. Ayetlerle, hadislerle net bir şekilde şu saydığımız 7 şartın kelime-i tevhidin şartları olduğunu, eğer bu şartlar olmazsa o halde tevhidin de kişiye fayda vermeyeceğini biz delilleri de ispatladık değil mi? Tamam. Biz burayı net bir şekilde, kesin bir şekilde bildiysek o zaman abiler kim la ilahe illallah derse cennete girer. Ve buna benzer hadisleri abiler o zaman biz nasıl anlamamız gerekiyor? Asla böyle ilk anlaşılan zahiri anlamıyla anlamamamız gerekiyor. Eğer biz bu hadisleri kim la ilahe illallah derse cennete girer ve buna benzer hadisleri yani la illallah diyen adam tamam kurtuldu. Artık adam ne yaparsa da yapsın. La ilahe illallah aykırı ne iş işlerse işlesin. Bu kelime-i tevhidin şartlarından herhangi bir şartını gerçekleştirmese de gerçekleştirmesin. Önemli değil. Eğer ki dille telaffuz ediyorsa la ilahe illallah diyorsa tamam. Bu adamın şirki de olsa hem de tevhidin mücmelini bozan şirk bile olsa veyahut da işte tevhidin tafsilatıyla alakalı olup da hüccet ikamesinden sonra adam meseleyi anladıktan sonra da yine de la ilahe illallah diyorsa ben o adama Müslüman yine derim diye anlayış söz konusu bu ve buna benzer hadislerden yola çıkarak eğer abiler biz buna benzer hadisleri bu ve buna benzer hadisleri eğer böyle zahir üzerine alırsak Allah muhafaza o zaman Ali İmran suresinin 7. ayetinde bahsedilen kimselerden oluruz. Allah ne diyor ayette işte manasıyla söylüyorum ayetlerden kimisi vardır ki muhkemdir. Kimisi vardır ki müteşabihtir diyor. Kalplerinde eğrilik bulunan insanlar ne yaparlar? ayetlerin muhkem olanını bırakıp müteşabi olanına uyarlar. Aynı şekilde ayetlerin muhkemi müteşabi varsa ona tabi olarak hadislerin de müteşabi muhkemi var. Muhkem ne demek abiler? Muhkem ne demek? Yani manası açık olan, anlamak için başkaca araçlara ihtiyaç duymayan, kendi kendine yeten ayetler ve hadisler. Açık yani. Net. Başka hiçbir anlama ihtimali yok. Hemen anlayabiliyorsun. Manası gayet açık. Anlamak için daha başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsun. Ama müteşabi bunun tam dersi. Manası kapalı. İki veya daha fazla manaya ihtimali olabiliyor. Oraya da çekilebiliyor, buraya da çekilebiliyor. E şimdi bakın, kalbimizde hastalık olursa ne yapmamız gerekiyor ki bu düşünceye sahip olan insanların yaptığı gibi? İşimize gelen ayetleri alırız, işimize gelen hadisleri alırız ki o ayetler ve hadisler de böyle bizim istediğimiz anlama da ihtimali vardır. Tabi başka anlamlara da ihtimali vardır ama özellikle biz kendimize göre o ayet ve hadisleri yorumlarız ama o murad ettiğimiz, o yorumlamış olduğumuz anlama ters başka bir sürü ayet ve hadis var ama onları göz ardı ediyoruz. Bu işte kalplerinde hastalık bulunan kimselerin yaptığı iştir. Zaten sapanlar, yani kendilerini Kur'an ve sünnete nispet etmekle birlikte sapanlar bu şekilde sapıyorlar. Ama onlar da Kur'an ve sünnete kendilerini nispet ediyorlar diyeceksin. Ya biz Kur'an ve sünnete nispet ediyorlar, Kur'an ve sünnete bakıyorlar ama bu şekilde bakıyorlar işte. Kendi işlerine gelen ayet ve hadisleri kendilerine göre yorumluyorlar. Zaten o ale aldıkları ayet zaten 3 anlama mesela diyelim ihtimali var. O 3 anlamdan kendisine çıkacak olan anlamı alıyor. Halbuki biz ne yapmamız lazım? Muhkem olan ayet ve hadisleri, manası apaçık olan, hiç o tarafa bu tarafa çekilmeyecek olan ayet ve hadisleri alacağız. Müteşabi olan ayet ve hadisleri bu muhkem olan ayet ve hadisler ışığında ele alacağız ki o zaman doğruya ulaşmış olalım. E şimdi o zaman abiler bakın, la ilahe illallah kim söylerse cennete girer gibi bu hadisleri şimdi biz alır da bu şartları sayarken zikrettiğimiz delilleri göz ardı edersek o zaman Allah muhafaza sapma söz konusu olur. O zaman biz ne yapacağız abiler? Bu hadisi ve buna benzer hadisleri la ilahe illallah şartlarını sayarken zikrettiğimiz deliller ışığında onlarla birlikte hepsini bir araya toplayarak açıklayacağız ki o zaman ne yapalım? Hakka, hakikate ulaşmış olalım. Nitekim zaten abiler, alimlerimiz bu tür hadislere zaten böyle zahir manası asla vermemişler. Alimler şöyle mesela dememişler. Kim la ilahe illallah derse tamam. O kimse la ilahe illallah aykırı işler de yapsa bu adam cennete girer. Böyle bir şekilde asla ve asla yorumlanan hiçbir alim olmamış abiler. Hiçbir tane böyle bir alim, muteber bir alim gösteremezsiniz. Nitekim bakın konulara alakalı mesela İmam el-Munziri'nin mesela söylemiş olduğu bir sözü açıklayalım. Diyor ki ilim ehlinin ileri gelenlerinden kimileri la ilahe illallah diyen kimse hakkında onun cennete gireceği veya cehenneme girmeyeceği vesaire türünden ifadelerin İslam'ın başlangıcında davetin sadece tevhidi ikrar etmekle olduğu zamanlarda söylenmiş olduğu görüşündedirler. Yani demek ki o zaman kim alimler abiler? Kim la illallah derse cennete girer ve bu tür hadislerin ne zaman peygamber tarafından söylenmiş olan hadisler olduğunu söylüyorlar. İslam'ın daha ilk başında, davetin daha ilk zamanlarında, davetin sadece tevhidi ikrar etmekle olduğu zamanlarda söylendiğini söylüyor. Ya ne demek yani? Bu hadisler söylenirken kişi sadece tevhidi ikrar etse, sadece la ilahe illallah söylese artık o kimseden bundan başka daha talep edilmediği zamanlarda bu söylenmiştir. Sadece kişiden la ilahe illallah söylemesini istediğimiz zamanlarda, başka bir şeyin talep edilmediği zamanlarda, yani İslam'ın ilk zamanlarında, daha farzlar farz kılınmadığı zamanlarda söylenmiş olan hadislerdir. Ama diyorlar farzlar farz kılındığı, sınırlar belirlendiği zaman, haramlar belirlendiği zaman artık bu tür naslar ne olmuştur? Nesk edilmiştir. Yani artık kişi sadece la ilahe illallah demekle artık cennete girmeyi hak edemez. Çünkü artık başka farzlar da oldu. Daha başka, çünkü haramlar da haram kılındı. Sadece artık la ilahe illallah demek kişiye cennete girmesi için fayda vermiyor. Bunun yanında bir de ne yapman lazım? Namaz gibi, zekat gibi, faiz yememek gibi vesaire bu tür emirleri de yerine getireceksin ki o zaman cennete girmeyi hak edebilirsin. Aksi halde cennete giremez. Bak alimler hadisi zahir üzerine almışlar mı abiler? Almamışlar. Bakın böyle İslam'ın ilk zamanlarında diyor bu kim alimler. Bakın kim alimlerde diyor ki, diyor İmam el-Munziri, bir grup diyor ilim ehli de bu konuda neshi iddia etme ihtiyacının olmadığını savunmuştur. Çünkü ilk görüş alimlere ne diyorlar? Bu hadisler artık nesk edilmiştir, hükmü iptal edilmiştir. İlk zamanlardaydı bu. Ama kim alimler de demiş ki hayır, bu hadislerin nesk edildiğini söylemeye gerek yok. Zira dün dinin rükünlerinden, İslam'ın farzlarından olan her bir şey iki şehadeti ikrar etmenin gereklerindendir. Çünkü kişi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği zaman abiler zaten otomatikmen bu neyi de kabul etmiş oluyor. Yani Allah bana ne emrederse ben onu da yapacağım. beni neyden nehyetmişse onlarla kaşınacağım. Bunu zaten kabul etmiş olmuyor mu? O yüzden kim la ilahe illallah derse cennete gelir hadisinin manası o zaman ne oluyor abiler? Bunun açıklamasına göre kim la ilahe illallah der ve namaz gibi, oruç gibi, zina etmemek gibi, içki içmemek gibi bu sözün gereklerini de yerine getirirse cennete girer. Bakın alimlerimiz bu şekilde anlamlandırmışlar. Böyle İmam el-Mundiri kim la ilahe illallah derse cennete girer vesaire türünden hadislerin alimler tarafından nasıl tevil edildiğini işte bu şekilde iki şekilde bize anlatıyor. Ama tabii bu tür hadisler hakkında abiler daha başka yorumlar da yapılmıştır. Ama demek ki biz buradan anlıyoruz ki kim la illallah derse cennete girer gibi hadisler abiler zahir üzerine anlaşılmaz. Eğer zahir üzerine anlaşılsaydı alimler bu kadar tevil yapmaya, bu kadar yorum yapmaya ihtiyaç duymazlardı abiler. Anlaşıldı. O halde abiler diyoruz ki la ilahe illallah sözünün bütün şartları yerine gelmeden la ilahe illallah söylendiğinde kişiye fayda vermez. Kimse de la ilahe illallah sözünün bütün şartları yerine gelmeden de söylendiğinde sahibine fayda vereceğini gösteren deliller olarak bu söylemiş olduğumuz hadisleri asla ileriye sürmemişlerdir. Bakın bu konuda 3 tane nakil aktarayım inşallah bitireyim dersimi. Vehb bin Münebbih abiler soruluyor. Vehb bin Münebbih selef alimlerimizdendir. Diyor, deniliyor ki ona la ilahe illallah deniliyor cennetin anahtarı değil midir? La ilahe illallah cennetin anahtarı değil midir? Yani kişi o zaman la ilahe söylese hemen cennete girmez mi? Denildiğinde o da diyor ki evet diyor ancak hiçbir anahtar yoktur ki onun dişleri olmasın. Eğer ki sen dişleri olan bir anahtar getirirsen kapı sana açılır. Aksi halde kapı sana asla açılmayacaktır. Tamam sen la ilahe söyledin ne namaz var ne niyaz var hiçbir şey yok. Böyle olur mu?
Dişsiz anahtar olur.
Tabii dişsiz anahtar olur. Dişsiz anahtarla cennetin kapısı açılmaz ki. Yine selef alimlerimizden Hasan Basri'ye deniliyor ki insanlar kim la ilahe illallah derse cennete girer diyorlar. O da diyor ki kim la ilahe illallah der onun hakkını ve farzlarını eda ederse cennete girer diyor. Bakın kayıt koyuyor yani. Hadis öyle zahir anlamıyla alınmaz. Yani bunu ifade etmek istiyorum. Bak alimler bu kadar yorum yapmışsa demek ki bu tür hadisler öyle zahirine göre alınmaz abiler. Başka deliller ışığında hadislerin ele alınması gerekiyor. Yine bakın Hasan Basri abiler bir tane şair bir adam var Ferazdak adında. Bir tane Arap şairi. Bu şair abiler karısını defnederken ona demiş ki Hasan Basri bugün için ne hazırladın demiş. O şair Ferazdak'a bu kabire bak sen de gireceksin. Bunun için ne hazırladın diye sorunca o da demiş ki 70 seneden beri la ilahe illallah şehadetini hazırladım demiş. Yani ben 70 seneden beri Müslümanım demiş. La ilahe illallah yani Müslümanlığıma tevhidi gerçekleştirme güveniyorum. Bunu hazırladım demiş. Bunun üzerine de Hasan Basri demiş ki ne güzel bir hazırlık demiş. Ancak la ilahe illallah'ın bir takım şartları vardır diyor. Bakın Hasan Basri ta bunu o zaman söylüyor. La ilahe illallah'ın bir takım şartları var diyor. Şartlar ifadesini kullanıyor. Görebiliyor musunuz? Hasan Basri ki ne zaman doğmuş olan birisi biliyor musunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 10 sene sonra doğuyor Hasan Basri. Ta o zamanki alim bakın ne diyor? Diyor ki ne güzel bir hazırlık ama la ilahe illallah'ın bir takım şartları vardır. İffetli kadınlara iftira atmaktan uzak durasın. İffetli kadınlara iftira atmaktan uzak durasın. Yani bunu niye özellikle son olarak söylüyor? Yani bak la illallah demekle sadece cennete giremezsin. Bir de bunun yanında onun gereklerini de yapman lazım ki onun gereklerinden bir tanesi nedir? İffetli kadınlara iftira atmaktan uzak kalmandır. Yani böyle bir haramdan uzak kalmandır. Yani bunu örnek olarak veriyor ve diyor ki la ilahe illallah sana fayda verebilmesi için aynı zamanda namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi emirlerini ve işte zina etmemek, hırsızlık etmemek gibi Allah'ın nehilerinden de kaşınman gerekiyor ki o zaman sen la ilahe illallah sana o zaman fayda verebilirsin. Demek ki o zaman abiler biz buradan anlıyoruz ki bu tür hadisler zahir üzerine alınmaz. Alınsaydı o zaman alimler böylesi yorumları yapmaya ihtiyaç duymazdır. Demek ki o zaman biz la ilahe illallah şartlarını sayarken ki zikrettiğimiz deliller ışığında bu tür hadisleri anlamamız gerekiyor ki o zaman hakkı doğruyu bulmuş olabilelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.